Saffat 34. sohbet 133. ayetten itibaren 23 Eylül 2018. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessirli emri. وَحْلُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَمَا تَوْفِيكِ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْزِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِيرِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, bu 2018'in Eylül ayının, yani yeni sezon 2018-2019'un ilk sohbeti. Biliyorsunuz şöyle yapıyoruz, yani bir okul gibi değerlendiriyoruz bunu. Yaz tatillerinde yok, okulların açılmasıyla beraber başlıyor. Bazıları soruyor hani niye yazın olmadı falan diye. Genellikle bir yazın gevşeklik bir modu oluyor, katılımlar az oluyor falan, süreklilik de kaybediliyor. Bir hatim gibi de bir sıra takip edildiği için biz de ne yapıyoruz? Okul sezonunda bunları devam ettiriyoruz. Bir anlamda da Kur'an sohbeti okul formatında devam ediyor. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Evet, geçen birkaç ay ara verdik. Saffat suresinde işliyorduk. Son birkaç sayfadır peygamberlerle ilgili misaller veriliyor Allah-u Teala. Biliyorsunuz her surenin bir ana fikri var. Özellikle bir konusu var. Yani başı, ortası, sonu birbirinden bağımsız değil. Bir şey anlatıyor Rabbim bize. Tema diyebiliriz buna, içerik diyebiliriz, bağlam diyebiliriz. O bağlamda bir şeyler anlatılıyor. Son ayetlerde de işte peygamberlerden kısa kısa bahsediyor. Biliyorsunuz mesela Hazreti Musa'nın hikayesi, Yunus Aleyhisselam'ın hikayesi, İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesi çok değişik yerlerde Kur'an'ın anlatılıyor. Bunun sebebini şöyle düşündüm ben. İşte o surenin bağlamı neyse özellikle o kısmı vurgulanıyor. Mesela işte biraz sonra göreceksiniz Lut Aleyhisselam başka yerlerde de anlatılıyor. Ama burada özellikle mesela hanımından bahsetmiş. Biraz sonra göreceksiniz. Orayla ilgili bir şey anlatıyor demek ki. Bu bağlamda değerlendirmek lazım. Bir de bugünkü konumuz biraz az. Hazreti Lut'tan bahsedeceğiz sadece. Şunu düşündüm. Neden peygamber kıssaları anlatılıyor? Kur'an'ın biliyorsunuz muhkem ayetleri var, müteşabih ayetleri var, gaybtan haber ayetleri var, bir de kıssalar var. Bu kıssalar çok önemli. Şöyle bir ikaz da var Kur'an-ı Kerim'de. Onlar diyor geçmişin masalları derler diyor. Burada ne kastediliyor? Birinci anlamıyla Allah'ın Resulü Kur'an'ı getirdiğinde ya zaten biz bunları daha evvel de duymuştuk. Bunlar geçmişlerin masalları diye ikaz ediyor. Bize neyi ikaz ediyor? Ya ben bu kıssaları anlatıyorum diyor Allah-u Teala. Ama sakın geçmişin hikayeleri, masalları gibi dinlemeyin. Bunu anlatıyorsam bir şeyleri anlatıyorum. Mesaj veriyorum, ikaz veriyorum. Bu bağlamda iyi dinleyin diyor. Yoksa niye hikaye anlatılsın? Bir de hikaye ile masalla insan bir konu masalla hikayelerle menkıbelerle anlatıldığında hocam da bilir daha akılda kalıcı ve daha tesirli oluyor. Mesela çocuklara uyurken masal anlatılıyor ya da hikaye anlatılıyor. Neden? Yani o şekilde almaya müsait bir yapımız var demek ki. Kıssadan hıssa deniyor biliyorsunuz. Hıssa ders manasında, yani ders alınabilecek şeyler hikaye formatında alacak şekilde Rabbim bizi programlamış. Dolayısıyla bu kıssaları hem ya geçmiş dönemlerde neler olmuş, insanlar neler yaşamış, peygamberler neler yaşamış şeklinde de değerlendirilebilir. Bunun içerisinden çıkarılacak ders ve hükümlerle de günümüze, anımıza da yön verilebilir. Bir bu. İki, neden özellikle peygamber kıssaları vurgulu? Yani Kur'an kıssaları içerisinde sadece peygamber kıssaları yok. İşte mesela bahçesinde ekinleri olup da biliyorsunuz sonra maşallah demediği için helak olmuş kişi de anlatılıyor. Peygamber olmadığı halde mağara ehli anlatılıyor. Yani bir sürü peygamber olmadığı halde kişilerin kıssaları da anlatılıyor. Ama peygamber kıssaları daha vurgulu. Şöyle düşündüm. Biliyorsunuz imanın esasları var. İmanın esaslarından birincisi tabii ki en başta Allah'a iman. Değil mi? Meleklerine inan, kitaplarına iman ve peygamberlerine iman. Bir de ne var? Kadere, ahiret gününe, yeniden dirilmeye iman da var. Yani peygamberlere iman, iman esaslarında. Şimdi iman esasları ne demek? Olmazsa olmaz demek. Yani biz burayı, yani en azından kendim adına söylüyorum, tam anlayamamışız. Ben tam anlayamadığımı nereden anladım? Bu hocam Mehmet Güngör Sönmez hocam söyledi. Orada çok idrak olmuştu bende. Ya Allah'a iman, Allah vardır ya da yoktur, Allah'ın varlığını kabul etmek değil. Yani Allah'a imanı öyle bir genişleteceksin ki bütün hayatın içerisinde onu hissedeceksin. Tümden gelim, tüme varım gibi düşünün. Yani ikisi de bir metottur. Tümden gelimde ne var? Yani her şeyi Allah'tandır dediğinde hiç alakasız gibi gözüken hayatın içerisinde bir teferruat onun içerisinde. Bir bu. İkincisi, Allah'a doğru iman ettiğinde Allah'a yanlış sıfatlar, özellikler isnat edemiyorsun. Mesela bu ileriki ayetlerde göreceksiniz. Allah'a melekleri kızlar edindi hakkında bir isnat var. Çok gazabına müştak şeyler Allahu Teala'nın. Mesela o geldiğinde söyleyeceğiz. Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu denmesi neredeyse gökler çatırdayacaktı diyor. Yani onu düşünmüştük o zaman. Niye bu kadar Rabbim gadaplanıyor buna? Neden? İnsan konumuna getiriliyor Allah. Yani beşeri haller Allah'a isnat ediliyor. Allahu Teala da buna gadaplanıyor. Yani birçok mesele var ama o meselenin bütün göğü çatırdatacak şekilde olması düşünmeye değer bir şey. Bunun temelinde ne var? Allah'a imanda eksiklik var. Onlar da Allah'a iman ediyorlar. Yani gad denilen, belki sizin Allah demiyorlar, iman ediyorlar. Fakat yanlış iman ediyorlar. Ve yanlış isnatlarda bulunuyorlar. İstedikleri kadar rahiplik yapsınlar, manastırlarda kalsınlar. Hazreti İsa'nın babası Allah'tır haşa deyince bütün şey bitiyor. Bir de akıllarına yanlış şeyler getiriyorlarsa iyice gidiyor. Yani Allah'a iman sadece Allah vardır yoktur bir ilahın, bir yaratıcının varlığını kabul etmek değil. İçini doldurmak. Mesela ne diyor? Sübhanallahi amma yasifun diyor. Bakın bu Saffat suresinin son kısmında var. Ayetler okunuyor. Amma izzeti amma yasifunla ve selamun ala mürselin velhamdülillah rabbil alem diye bitiriliyor orada. Orada Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ne demek biliyor musunuz? Allah sübhandır ve onların sıfatlaya geldiklerinden de münezzehtir. Onun izzeti yücedir ondan diyor. Yani insanların kafalarında bir ilah imajinasyonu var, tahayyülü var. Bu bir de Allah'ın hak durumu var. Yani Allah haktır. Senin bu imajinasyon, tahayyülün, kafandaki Allah imajı ile o ne kadar örtüşüyorsa sen o kadar haksın. Eksiklik varsa bu ciddi bir hata. Bazı yerlere su götürür ama bazı yerlere su götürmüyor. İşte Allahu Teala doğru ilaha seni yönlendirmek istiyor. Nasıl olacak? Aslında senin fıtratındaki o haniflik bunu öyle anlamaya götürecek bir yapı vermiş sana. Ama işte dinle, kitaplarla, resullerle de bunu sana anlatıyor. kısa yol. Bu Necip Fazıl Kısaküre'nin bir şeyi var. Çok hoşuma gidiyor. Karşıdan karşıya bir şehir hatları vapuruna biniyor. Bugün de daha yaygınlaşmış olan hadisi ve Resulü reddetme akımını demek ki ilk öncülerinden ki o zamanlarda diyor ki ona ya diyor Allah ve kitabı varken diyor peygambere sünnete ne gerek var diyor. Şimdi rahmetli de kitabını okuyormuş kafasını kaldırmadan demiş ki o zaman gemiye niye ben bindin? Karşıdan karşıya yüzseydin ya diyor. Bu cevap benim çok hoşuma gitti. Gemi ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Bir ikram. Yani Allah-u Teala bize verdikleriyle, içimize verdiği, fıtratımıza verdiği haniflik duygumuzla, duygusuyla, bizim bize yüklediği akıl ile, pozitif hidayet kaynaklarıyla bize doğruyu kendi başımıza bulmamızı bekleyebilirdi. Ama rahmeti dolayısıyla bize din, kitap ve peygamberle destekliyor bizi. Biz bunun farkında değiliz ama bunlar çok büyük nimet. Bunu anlatmak isterim. Bu ipucu da burada işte Hazreti İbrahim'i göstermiştik. Hazreti İbrahim biliyorsunuz ilk baştan peygamber değil. Yani çocukken annesi onu zulümden kurtarmak için bir mağarada saklıyor. Ve babası da bir put yapıcısı olmasına rağmen düşüne düşüne önce yanlış yapıyor ama sonra doğruya dönüyor. İşte yıldız benim Rabbim diyor, güneş benim Rabbim diyor. İçindeki haniflik mekanizmasıyla doğruyu buluyor. Peygamberle Halil'im ünvanı alıyor. Bu bize neyi anlatıyor? Aynı formattasınız, aynı yapıdasınız, siz de yapabilirsiniz. Yani bizim içimizde var bu. Ama dediğim gibi o şeylerle destekliyor bize. Şimdi buradan neye geleceğim? Peygamberlere iman konusuna geleceğim. Yani bu peygamberleri anlatırken bugün aklıma şey geldi. Hocam Kur'an okuyordu. Oradan aklıma geldi işte neden peygamberlere iman önemli? Neden kıssalarda peygamberler bu kadar anlatılıyor? Yani peygambere imanı şart. Bir kere şu var. Allah-u Teala bizlerle direkt de muhatap olabilirdi. Ama elçileriyle, mürselleriyle, resulleriyle, nebileriyle bizle iletişim kuruyor. Çünkü içinizden biriyle yani yiyen içen değil mi? Ne diyor? Min enfisüküm azizim diyor. İçinizden birisi. Yani isteseydik diyor yemez içmez melekler elçiler gönderirdik ama size insanlardan elçiler gönderdik diyor. Bu neyi anlatıyor? Yani yaşanabilirliği var. Mesela melekleri gönderseydi elçi olarak biz derdik ya bu melek nefsi yok, yemiyor, içmiyor tabii ki yapar. Biz nasıl yapalım onun yaptığı gibi? Ama peygamberler bizden biri. Bütün peygamberleri düşünün. Yani yaşıyor, ticaret yapıyor, hanımı var, çocukları var bizden biri. Mustafa diye bir arkadaşım var, onun güzel bir tespiti var. Diyor ki mesela sahabe hikayeleri anlatılıyor diyor, anlatılıyor. Fakat diyor öyle bir anlatılıyor ki ya da öyle bir imaj olmuş ki onlar süper kahraman. Süpermen gibi, işte bu çizgi film kahramanları gibi. Yani hangi yanlış virüs yükleniyor? Ya onlar süper kahraman, onlar erişilemez onlara. Hani zamanında işte ya onlar sahabe ya, biz sahabe gibi olamayız. Nefis oyunu, şeytan oyunu bunlar. Neden? Onları çok yüksekte ulaşılmaz kabul ederse sen yaşantından çıkarırsın onu. Yapabilirliğini uzaklaştırırsın. Ama Allah Resulü için bile sizin içinizden diyor. Sizin gibi diyor. Yani o yapabiliyorsa siz de yaparsınız. Yoksa sünnetin ne anlamı kalırdı? Biz sünneti niye yapıyoruz? Resul yapmış diye, Peygamber Efendimiz yapmış diye. Ulaşılmaz olsa yapılırlığı olur mu? Bize numune gösteriyor. Resullere iman o yüzden çok önemli. Bir de şundan önemli Resullere iman. Resulleri gönderen kim? Allah. Dolayısıyla Resule itaat Allah'a itaat oluyor. Birçok ayetlerde var biliyorsunuz onu. Tabiyet ve itaat Allah'a. Yani neden? Şimdi kendi nefsinden bir şey söylemez diyor. Onun söylediği vahiden ibarettir. Vahyun yuha. Vahiy edilmiş bir yapı var. Dolayısıyla nebiler de, resuller de, mürseller de yani peygamberler de Allah'ı görmek lazım. Şimdi eski devirlerde biliyorsunuz resul aynı zamanda elçi demek. Mesela Saba Melikesi'nin Hazreti Süleyman'a gönderdiği mürsel olarak geçiyor. Mesela Aziz'in Hazreti Yusuf'la ilgili Yusuf Aleyhisselam'a gönderdiği Resul olarak geçiyor. Yani Resul ve Mursel insanlar içinde kullanılan bir tabir. Şimdi Osmanlı'yı düşünün, Avrupa'daki bir yere gönderiyor elçisini. Değil mi? Kostaklığına kostaklığına gidiyor. Neden? Kendisi değil ki orada. Osmanlı'yı temsil ediyor ya da padişahı temsil ediyor. Böyle böyle böyle diyor, söyleyeceğini söylüyor. Yani peygamber sanki padişahmış gibi davranıyor. Padişah oraya gidemeyeceği için. O yüzden elçiye zeval olmaz denilenin şeyi o. Dolayısıyla da peygamberlere iman konusunda da eğer biz Allah'tan bakarsak ya da Resul'e bakarken Allah'ın emirlerini, muradı, ilahisini görürsek daha farklı bir yaklaşmış oluruz. Hem kendi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme o zaman herhangi bir insan gibi davranmayız. Yani fıtrat olarak, yaratılış olarak herhangi bir insan ama görev ve sorumluluk olarak Allah'ın bir elçisi. O yüzden bizim sünnete ve hadise yaklaşımımız farklı olur bakın. Bugün hafifletilmeye çalışılan konuda böyle titreyerek yaklaşırsın. Çünkü tekrar diyorum, Resul'de Allah'ı görmek lazım. İşte bu kıssalarda da onlar anlatılıyor. Yani şu da var, her Resul'de bir insandır. İnsani özellikleri de vardır. O şey özelliğine ne deniyordu? İsmet özelliği. İsmet
günahsız
özelliği. Ama onu da doğru anlamak lazım. Neden? İşte biraz sonra göreceğiz. Yunus Aleyhisselam'ın şeyi var. Balığın karnına şeyi var. Yani Allah destekli, hata yapabilirliği çok az ama yine de insan. Yani o sübhanlaştırılmaya çalışılıyor. Biraz dikkat edilmesi lazım. Ama bu bizim gibi anlamına da gelmiyor. Elçilik görevi açısından hatasız. Çünkü o zaman Allah'ın görevine şey gelmiş olur. Zafiyet gelmiş olur. Ama sübhan da değil. Sübhan ne demek? Bizim hata olarak kabul ettiğimiz şeylerin zatına yaklaşması bile mümkün değil demek. Yani sübhan olan sadece Allah'tır. İnsani özellikleri dolayısıyla insandır ama görev açısından eksiktir, eksiksizdir. Bu iki ayrımı çok iyi yapmak durumundayız. Çünkü takviye var. Yani Allah'ın peygamberlere özel bir takviyesi var, desteği var. Bunu unutmamak lazım. Bir şey diyecektiniz galiba.
Onun gibi şey de, ben Yusuf Aleyhisselam kıssasını da anlatıyor. Nefis daima kötülüğü emreder. Allah'ın müdahalesi olmaz. Müdahale ediyor ya. Allah
evet.
Yani. Bu şekilde düşünmek.
Evet, neredeyse diyor, meyledecekti diyor. Bizim yani. Bürhanımız gelmeseydi diyor. Allah-u Teala'nın bir orada takviyesi var. Bunu da hiç unutmamak lazım. İşte bu şeyi, bu sene başı diyelim ona, sezon başı peygamber kıssalarına ortadan girdik. Çünkü geçen hafta İlyas, Hazreti İlyas'ın şeyini okumuştuk. Şimdi Hazreti Lut'un konusu var. Kopukluk olmasın diye bu peygamberlere iman konusunu bu şekilde giriş yapmak istedim. Şimdi ayete girebiliriz artık. 133'te kalmıştık. Ve inne lutan leminel murselin. İz neccaynahu ve ehlehu ecma'in. İlla acuzen fil gabirin sümme demmernel ahirin. Ve inneküm letemurrune aleyhim musbihin. Ve billeyli efela taqilun. 138'e kadar, 133 ile 138 arasında Hazreti Lut'la ilgili kısımlar bulunmakta. Toplu mealinde verelim. Şüphesiz Lut da peygamberlerdendir. Bir zamanlar geride kalanlar arasındaki yaşlı bir kadın dışında, yani karısı, onu ve ailesinin hepsini kurtarmıştık. Sonra diğerlerini helak etmiştik. sabahları ve geceliğin onların üzerlerinden geçersiniz, hala akletmeyecek misiniz? Hazreti Lut'la ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Lut Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in yeğeni. Yani kardeşinin çocuğu. Lut bin Harran deniliyor ismine. Harran, hani bin Harran deyince ne oluyor? Babasının isminin Harran, pardon, Haran olduğu söyleniyor. Demek ki Haran Hazreti İbrahim'in kardeşi. Zaten çok ilginç geliyor bana. Bakın Hazreti İbrahim hikayesini hatırlayın. Tek başına bütün kavminin ve Nemrut denilen o zalimin karşısına çıkıyor. Bu şey bir şey. Ama Allah-u Teala onu mancınıkla atıyor. Şimdi bu filmlerde de benim çok dikkatimi çekiyor. Yani çok basit bir şekilde bir zalim birisini yakalıyor, kendisine muhalif edeni. Çok basit bir şekilde bir kılıç darbesiyle öldürecekken, dikkatinizi çekiyor mu? Filmlere de bu konu olmuş. Onu ibrete alem bir şekilde öldürtüyor. Meydanda toplatıyor, bir şey yapıyor. Yani orada bir şov var, bir gözdağı var. Kendi konumunu yüceltme var. Yani yoksa amaç onu öldürtmese çok anında emir verir. Bir kaş hareketiyle, göz hareketiyle öldürtür bu şekilde. Nemrut da öyle davranıyor. Yani onu ibreti alem için şey yapıyor. Hatta inceliklerini konuşmuştuk hatırlarsanız. Ateşe tapan bir toplum olduğu için ateşin içine atarak da gördünüz mü bizim ilahımız onların yani başka ilah addedeni nasıl yok ediyor diye. Yani onun şeyi de oymuş. Bir bina şeklinde ateş yaptırıyor. Şov yani o. Bildiğiniz şov. Onun içerisinde. Fakat işte biraz anlatmak istediğim bu. Ateşin içine mancınıkla atılıyor bir kişi. Anında ölmesi lazım değil mi? Ve ölmüyor. Mucizevi bir şekilde çıkıyor. Şimdi burada herkesin orada iman etmesi lazım. Fakat biliyorsunuz bir avuç insan iman ediyor. Bu bana çok garip geliyor. Aynı Musa Aleyhisselam'ın başına gelen gibi o sihirbazların başına gelenler, sihirbazlar iman ediyor ama iman etmeyen yine bir kesim var ve şey yapamıyor artık, bir şey yapamıyor. Firavun olsun, şey olsun, Nemrut olsun yapamıyor. Fakat yanındakiler onu yine fitneliyor. Tamam diyor, bu sefer öldürelim diyor. Hazreti İbrahim kıssasına geleceğim. Hazreti İbrahim'i de Nemrut önce bir şey yapamıyor. Fakat sonra diyor git diyor, gözüm görmesin, çık diyor. Kendilerine iman eden insanlarla beraber çıkıyorlar. Hani Urfa diyelim ona bugünkü şeyleriyle. Fakat arkalarından yine adamlarını gönderiyor. Nereden anlıyoruz? Çiğ köftenin hikayesi var ya. Yani garip ama bu şekilde ortaya çıkmış. Şimdi açlar, yanlarında bulgur var ve et var. Fakat eti klasik usulle pişirseler ateş yakacaklar da gece de ateş gözükecek. Askerlik yapanlar bilirler. Yani askerin sigara içmesine müsaade edilmez. Neden? O karanlıkta en ufak bir sigara ateşi gözükür ve hedefe maruz kalırsınız. Bir ateş bile yakamıyorlar. İşte orada peygamberi bir şeyle çiğ et, çiğ bulgur, acı ile beraber karıştırılarak bir yemek yapılıyor. Bak dikkat edin, o Güneydoğu Anadolu bölgesinde özellikle Urfa'nın şeyidir. Ben zaten çiğ köfteyi dedim ki bu insanların bulacağı bir şey değil dedim. Bir bunda olağanüstülük olmadı. Üç şey de oldu dedim ben. Bir aşure. Yani mercimek fasulyeyi bir araya getiriyorsun, tatlı oluyor. Yani insana normal bir şekilde akla gelebilecek bir şey değil. İkincisi tarhana. Bana çok özel geliyor tarhana. Yani mayalanıyor. 9 gün. 3 gün tatlanır, 3 gün acır, şu olur falan, böyle değişik bir ilmi var yani. O da normal gelmiyor bana. Bir de çiğ köfte bana çok şey gelmiyor. Çünkü çiğ bir et ve kas katı bulgurun bir araya gelip de yenebilecek kıvama gelmesi normal bir şey değil bu. Araştırdığımda işte Hazreti İbrahim'in yemeği olduğunu duyunca çok şaşırmıştım. Bunu niye anlatıyorum? Bir avuç insanın arkasında da kovalayan var. Hatta bir avuç niye diyorum? Hazreti İbrahim diyor ki ya Rabbi diyor, arkalarına gelen orduyu görünce, eğer sen bu topluluğu da helak etmesine, edilmesine müsaade edersen yeryüzünde sana secde edecek hiç kimse kalmayacak diyor. Bakın kıymetini düşünün Hazreti İbrahim ve yanındakilerin, ne kadar dünyanın genelini düşünün, tek iman edenler o. Mesela teheccüd namazı neden kıymetli biliyor musunuz? Hani uykudan feda ederek kalkmanın dışında. Bir şeyi, ne kadar bir ibadeti, ne kadar az kimse yaparsa o kadar kıymetliymiş. Hani kat sayısı diyoruz ya buna, kat sayısı çok yüksek. Herkesin uyuduğu zaman da sen kalkıyorsun. Yani bu nefsinin yataktan kalkmasıyla da ilgili bir şey. Bir ibadeti ne kadar az kimse yaparsa da o kadar kıymetliymiş. Bu maneviyatta söylenilen taktiksel şeylerden biriymiş. Onların ibadetleri ne kadar kıymetli, sayıları ne kadar az. İşte o grubun içerisinde olanlardan birisi de Lut, Hazreti Lut. Tabii o zaman peygamber değil. İşte oğlunun, pardon, Hazreti İbrahim'in kardeşinin oğlu olarak katılıyor. Daha sonra da ona bir yerden sonra ayrılıyorlar. Peygamberlik geliyor. Bir de anekdot vereyim. Harran Ovası var ya, Harran bölgesi orası. Ona da Harran denmesinin nedeni Lut Aleyhisselam'ın babasından dolayıymış, o bölgelerde yaşadığı için. Harran. Har da biliyorsunuz Arapça'da var. Ne demek? Aşırı sıcağı, harlandı denir ya. Çok, evet, evet. Kökü harere, sonuna nunun gelmesi de bu Arapça bilenler biliyor. Neydi? Mübalağalı ismi faili kalıbına, hani Rahman gibi. Sonunda harran, çok sıcak, hep öyle olan anlamında da şey var. Lut Aleyhisselam, bu şey, elimde de şu kitap var, oradan okuyorum. Peygamberler Tarihi, Asım Köksal Efendi'nin. Yani şiddetle tavsiye ederim. İslam tarihini ve peygamber tarihini sanki görür gibi yazmış. Manevi bir şeyler olduğunu da düşünüyorum. Ve bütün sözlerin altında bakın şeyi var. Bibliografya deniyor. Eski ismini bilmiyorum onun. Yani hangi kaynaktan aldığının şeyleri var. Mesela Tabari'den almış, İbn-i Sa'd Tabakat'tan almış, Hakim'den almış, İbn-i Kesir'den almış. Yani hep kaynaksal gitmiş. Çoğu yerde bu kaynakları bulamıyorsunuz. Yani o kadar çok hikayesel kısımlar var ki, çoğu İsrailiyat da olabiliyor. Ama Asım Köksal'ın bu eserinde çok güzel açıklamış. Orada diyor ki, hatta bakın şeyini bile tarif etmiş, şekli ve şemalini. Uzun açalar orta boylu, beyaz tenli, güzel yüzlü, ince burunlu, küçük kulaklı, uzun parmaklı, güzel gülüşlüydi. Bunu nereden almış? Bu Hakim Müstedrak adlı eserinin bak cilt 2 sayfa 561. Yani teferruatı da var. Yani bu bilgiler nereden? Yani kaynağını veriyor. Güvenilir kaynaklardan da şeyini almış. Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a ilk iman eden, bu Ankebut 26'da geçiyor. Yani ayetsel kaynağı var bunun. Ve Allah yolunda onunla birlikte hicret etmek şerefine eren İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda ve şeriatında ibadet ehli, cömert, sabırlı, müttaki, konuksever, çiftçilik eder, eker biçer, elinin emeğiyle geçen mübarek bir zattı. İbrahim Aleyhisselam'la yanındaki muhacirler Babil'den ayrılınca, demek ki Babil'e kadar beraber gitmişler, Harran'a varıp orada bir müddet oturdular. Oradan Ürdün'e, Ürdün'den de Mısır'a gittiler. Şam'a dönmek üzere Mısır'dan ayrıldılar. İbrahim Aleyhisselam'la yanındakiler Filistin toprağında, Filistin ile Kudüs arasında Şam çölündeki Seb diye anılan bir yere varıp indiler. İbrahim Aleyhisselam Seb halkının uygunsuz tutum ve davranışları yüzünden Seb'den ayrılarak Filistin toprağında Remia ile İlya, eski ismi Kudüs'müş onun arasında, Kudüs'müş. Bu onların arasındaki bir yere yerleşti ki orası Kat veya Kit diye anılan yerde. Sonra da işte İbrahim Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam Sedum ve Amura'ya. Sedum ve Amura. Bu Kur'an'da ne olarak geçiyor? Sodom ve Sodom ve Gomer olarak geçiyor. Şimdi Kur'an'da geçen bazı yerler ile halk arasındaki şeyler, yöre isimleri farklılık gösterebiliyor. Sodom
ve Gomer.
Gomer.
Say da, yani şimdi yani Orada saygı diye bir şey var bahsettiğimiz gibi.
Evet. Şimdi biliyorsunuz bu Lut kavmi de deniyor oraya. Lut kavmi bölgesine de şey yerleşiyor. Lut aleyhisselam yerleşiyor.
Semud kavmi diyor.
Evet, Semud kavmi. Hani Lut kavmi deyince de hem Lut'a iman edenler hem de bir peygamber bir yere gönderiliyorsa oranın kavmiyle ilgili de isimlendirilebiliyor. Fakat hikaye biliyorsunuz burada çok bahsetmiyor ama diğer kıssalarda çok geçiyor. Kavminin bir sapıklığı var ve ilk defa o dönemde yapılmış, daha evvel yapılmamış, bugünkü ismiyle homoseksüellik denilen erkeğin erkekle cinsel ilişkisinin olduğu berbat, kötü şeye maruz kalıyor o toplum maalesef. Hatta hatta ilginç Kur'an kıssalarından biliyorsunuz en vurucu şeylerinden birisi Lut Aleyhisselam'a geliyor melekler. Elçi olarak geliyorlar insan suretinde. Erkek bir elçi suretinde geliyorlar. Bunun haberini alıp onlara yanaşmak üzere geliyorlar. Onu bize ver diyorlar. Sen de karışma diyorlar. Yani bu derecede şeyini arttırmışlar. Sapıklıklarını da arttırmışlar. Bunun üzerine elçiler oraya niye geliyor? Neyi haber veriyorlar?
Azabı.
Abi azabı. Yani Allah-u Teala'nın en hoşlanmadığı davranışlardan birisi oraya azap getiriyor. Haber veriyor. Kimse de dönüp diyor arkasına bakmasın. Şimdi işte biraz sonra bir ifade var orada. Onun için bu şeyde.
Hocam Hicr Suresi'nde de geçiyor. Sabahları şey yapıyor. Tefsir, Safet kafası. Bu konuda orada geçtiği süresinde de var. Sesle, sayhayla helak ediyor.
Helak ediyor. Fakat ilginç bir ifade var. Ben onu çocukluğumda da bir şey vardı. Bilinmeyen diye bir dergi vardı. Orada okumuştum. Helak oluyor da nasıl helak oluyor? Acaba bunun bir radyoaktif tesiri mi var falan diye değişik teoriler var. Fakat ilginçtir. Hanımı helak oluyor. Geriye dönmesinler diyor, bakıyor. Şimdi orayı anlatacağız biraz sonra. Neden helak oluyor, şey yapıyor. Şimdi tekrar bir ayetteki kelimelere girelim. Hikayenin kıssasının kalan yerlerinden devam ederiz. وَاِنَّ لُوْتَنْ Şimdi ve yeni bir başlangıç. Yani Resulleri tanıtıyor ya, peygamberleri şey yapıyor ya, işte Harun var, Hazreti Harun, Hazreti Musa, bir önceki şeyde İlyas peygamber geçmişti. Şimdi de ve, hani bir de bu var. وَاِنَّ لُوْتَنْ Ve de Lut. Direkt isim olarak bahsedilmiş. لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَ Şüphesiz Lut da peygamberlerdendi. Bu ipare, bu ibaresi de tanıdık geldi mi? Yasin suresinin 3. ayetini hatırlarsanız. Bismillah. Yasin vel Kur'an hakim. İnneke leminel murselin. Burası da inne luten leminel murselin. Hemen hemen aynı. Farkı ne? Yasin suresinde inneke diyor. Zamir kullanmış. Ke Arapçada sen demektir. Şüphesiz sen muhakkak mürsellerdensin. Yani Türkçe şeyiyle peygamberlerdensin. Oraya da bir parantez açacağım. Peygamber ismi Arapça değil ve Kur'an'da da geçmiyor. Farsça. Bugün konuştuk birisiyle neden bunu tercih etmişler diye. Bence şöyle. Nebi, Resul ve Mürsel. İslam alimleri arasında bir tartışma konusu. Yani kavramsal bir tartışma konusu. İşte Nebi'ye işte şeriat olan ve bir kitap verilmişler. Resuller verilmemiştir işte böyle, ama birileri diyor ki o zaman Hazreti İsmail'e ilgili olan ne? Biliyorsunuz o tartışmaları, duymuşsunuzdur. Resul ile Nebi arasındaki bir kavram kargaşası var. Bir de Mürsel'i ilave edince buna, Mürsel de bu gönderilmişler arasında bir kavram kargaşası var. Bence şeyde de Farsça'da biliyorsunuz, Osmanlıca'da çok yaygın bir dil. Oradaki peygamber ifadesi kullanılarak bu üçünü de, yani Mürsel'i, Nebi'yi ve Resul'ü karşılayan bir kelime olmuş. Aynı şeyi Osmanlı nerede kullanmış? Bir de namazda. Namaz da Arapça değil, Farsça. Ama sala hem dua anlamına geliyor, hem af, mağfiret anlamına geliyor, hem de namaz anlamına geliyor. Şimdi namaz deyince iş bitiyor. Ben hani neden ona eğildiler diyorum. Böyle bir düşünce var. Yani peygamber deyince işte nerede Nebi kullanacağınızı bilemezsiniz. Nerede Resul diyeceğinizi bilemezsiniz. Nerede Mürsel diyeceğinizi bilemezsiniz. Peygamber deyince bir kavram. Ama biraz Kur'an ehli olan, biraz dinle kavramsal alakalı olan insanın doğru yerde doğru şeyi kullanması gerekir. Şöyle bir ifade var Nebi ile ilgili. Nebi haber demek. Nebi haberci demek. Fakat haber hani bizim bildiğimiz haber var ya, geçmişten haber. Yani olmuş mevcut bir şeyin bir şeye aktarılması haber. Hani haber bülteni diyor ya, olmuş bir şey anlatıyor. Fakat nebe fiili gelecekten, gaybtan haber vermek. Dolayısıyla nebi olan birisi zaman üstü bir kavramla, Allah'ın bildirmesiyle olanları bildiriyor. Mesela kıyamet. Ezan mı okunuyor? Aa, biraz şey yapmışım hocam, şey yapabilirsiniz. Bunu açıklamak istedim. Yani burada da geçen mürsel kelimesi var. Şey, burada geçen mürsel kelimesinde resele göndermek fiili, ersele göndermek, mürselde gönderilmiş, yani elçi de birisi tarafından gönderilmiş. Mürseliğinde bunun çoğulu, yani gönderilmişler, bir yere atanmışlar, bir şeye vazifelendirilmişler anlamında mürseliğin kelimesi. Allah-u Teala neden Yasin suresinde kez zamirini kullanıyor da, mesela şöyle diyebilirdi: İnne Muhammeden leminel murselin diyebilirdi. Dememek ki zamirini kullanmış. Fakat bu aşağıda da göreceksiniz, Yunus Aleyhisselam için de kullanılıyor. Direkt ismi vermiş. Şöyle bir şey var. Birincisi, Kur'an'ın muhatabı, birinci muhatabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için kez zamiri yeterli oluyor. Onu muhatap alıyor. Önce onu, sonra da tabii bütün insanlık Kur'an muhatabı olarak. Bir yerde de güzel bir ifade vardı. Onu şey yaptım. Allah-u Teala Kur'an'da Peygamber Efendimiz direkt olarak ismini çok az şekilde almış. Birkaç yerde geçiyor. Orada da peygamberliğiyle ilgili nispet var. Ama genel anlamda kişiliğini ifade eden yerlerde hep zamir kullanmış. Aleni isim değil. Bunu da bize tedip olarak yaptığını söylüyor. Tedip ne demek? Edeplendirme, ahlak öğretme. Yani siz de onun ismini direktman anmayın. Yanına o saygı ifadeleriyle beraber alın. Hatta bizim kültürümüzde bilirsiniz, özellikle tasavvuf kitaplarında Peygamber Efendimiz ismi, mim ile başlayan ismi pek söylenmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz, Resulü Zişan Efendimiz gibi ifadeler kullanır. Yani Allah-u Teala bile onun ismini direkt olarak çok nadir alıyor. O yüzden inneke leminel murselin. Bunu duydum, çok hoşuma geldi. Sizi de paylaşmak istedim burada. Ve burada inne luten ve şüphesiz de luten leminel murselin. O da şüphesiz mürsellerdendi. Burada lemin denmesi çok ilginç. İnne zaten bir tekit, kuvvetlendirme. Bir de leminel deyince iyice tekit oluyor, kuvvetleniyor. Yani şüpheniz olmasın sizin, tabii ki o onlardandı diyerek de bize onun konumunu kuvvetlendiriyor.
Yani bu tekit lamı değil, değil mi?
Tekit lamı, ama şöyle, lamı müzahlaka deniyor ona kaydırmak. Normalde inne olmasaydı orada leluten minel murselin olacaktı. Başına inne gelince o da ne yapıyor? Kayıyor, haberin başına geliyor. Biraz Arapça teferruat, ama onu söylemek istedim. Burada da ilginç bir şey var. Yasin de bunu açıklamıştı, harflerin sırlarıyla ilgili bir şey. Oradaki lam harfinin bir sırrı var. Onu da inşallah haftaya açıklayalım. Bu da bir reklam gibi olsun. Allah-u Teala bizi peygamberlerine, kendisine layıkıyla iman eden doğru şekilde kullarından eylesin inşallah. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.